Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda Profesör Doktor Nil Sarı'nın Üsküdar'ın tarihi kültür varlıklarının kayıt altına alınması ve Osmanlı döneminde sağlık hizmetleri konusunda yaptığı çalışmalardan, Osmanlı kültürünün hayatın her alanına yansıyan zarif inceliklerinden birisi olan kapı tokmaklarından, Osmanlı döneminde görev yapan müneccimlerden, muvakkitlerden ve Osmanlı korsanlarından bahsedeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak? Bir babanın kızına hediye ettiği bir fotoğraf makinesi bazen umulandan da fazla hayırlara vesile olabiliyormuş. Profesör Doktor Nil Sarı'nın fotoğraf merakının hikayesi bunun güzel bir numunesini teşkil ediyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Nil Sarı, mesleki çalışmalarının yanı sıra yaşadığı Üsküdar ilçesinin kültür tarihine de ciddi ölçüde hizmet etmiş bir isim. Profesör Nil Sarı, 1970-1980 yılları arasında Üsküdar'ın kültürel zenginliklerinden çeşmelerinin, ahşap evlerinin, mezar taşlarının fotoğraflarını çekerek kayıt altına almış. Nil Sarı'nın vaktiyle fotoğraflarını çektiği tarihi eserlerden bazıları bugün yok olmuş durumda. Ama hiç olmazsa fotoğrafları duruyor. Profesör Sarı fotoğrafçılığa olan ilgisinin hikayesini şöyle özetliyor. Çocukluğumdan beri resim çizerim. En çok da üzüldüğüm zamanlarda resim çizer ya da şiir yazarım. Fotoğrafa olan tutkum babamın bana hediye ettiği makine ile başladı. Eskiden yapılan eserlerde güzellik ön planda tutuluyormuş. Şimdi öyle değil. O yüzden gördüğüm güzel tarihi eserlerin kaybolabileceğini düşünerek çizimle ya da fotoğrafla arşivlemeye başladım. Bir gün oturdum Üsküdar'da Meydan Çeşmesi'nin üzerinden bezemenin mülajını alıyorum. Nakışları kağıda geçiriyorum. Herkes bana bakıyor. İçlerinden deli midir nedir diyen bile vardır. Profesör Doktor Nil Sarı vaktiyle fotoğraflarını çektiği ahşap evlerin çoğunun yıkıldığını belirterek sokakları iyi ki fotoğraflamışım diyorum. Çünkü çoğu günümüze ulaşmadı maalesef. Çeşmeler, bazı mezar taşları da bunların arasında tabii. Karacaahmet'te tespit ettiğim taşlardan çoğunun yok olduğunu sanıyorum. Bakınız mesela bir Yeniçeri mezar taşı örneğini kağıda çıkarmıştım. Gidip arasak bulamayız diyor. Nil Hanım fotoğraflarını çektiği, nakışlarını, şeklini, şemailini kağıtlara aktardığı ecdat yadigarı tarihi eserlerin güzelliklerinin farkında. Eski eserlerde kendini gösteren Osmanlı sanatına olan hayranlığını şöyle dile getiriyor. Bizler eski bir çeşme gördüğümüzde üzerindeki işçiliği görmüyoruz. Çoğu bakımsızlık yüzünden dokusunu kaybediyor. Üzerinde gül mü varmış, lale mi varmış kimsenin dikkatini çekmiyor. Üsküdar'da çok iyi taş ustaları vardı. İsimsiz sanatçılar bunlar. Taşın üstünü ince ince işliyorlar. Çoğunun adı sanı bilinmiyor. Taşlara oyularak yapılmış desenleri ben kağıda çizerken zorlandım. Bu ustalar taşa işliyorlardı. Yahudi mezar taşlarında bile aynen Osmanlı üslubunda bezeme örneklerine rastladım. Öyle iyi ustalar varmış ki gayrimüslimler bile mezar taşlarının bezemesinde bize has örnekleri tercih etmişler. En çok 16. yüzyıl taş işçiliğini seviyorum. Şimdi pek çoğu yok olmuş. Taşa işledikleri her bir kıvrım zariftir. Mesela taşın üzerine serviye dolanan üzüm dalları çokça yapılmış. Üzüm cennet meyvesidir. Hurma ağacına da taşlarda sıkça rastlarız. Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin bodrumunda 16. yüzyıla ait taş örneklerine rastladım. Yalnız beton dökülmüş üzerlerine. Maalesef örneklerini tam olarak çıkaramamıştım bu yüzden. Bir Üsküdar aşığı olduğu anlaşılan Profesör Doktor Nil Sarı çok sevdiği Üsküdar'ı heyecanla anlatıyor. Üsküdar vapuruna bindiğimde her mevsim, her gün ve her saatte başka başka manzaralar, renkler, gölgeler görüyorum. Yalnızca uçan kuşlar, hareket eden bulutlar, batan güneş değişmiyor. Yerinde duran binaların da bir günkü görüntüsü bir başka günküne benzemiyor. Onun içindir ki fotoğraf makinem yanımda yolculuk ediyorum. Fotoğraf çekiminde halen öyle olmadık yerlerde birden fotoğraf çekiyorum. Bir iç dürtü olarak geliyor. Aslında huzurumu kaçırıyorum ama dayanamıyorum. Gezmeye gidiyorsunuz mesela, yiyip içip sohbet ediyor herkes. Aradaki zaman uçup gidiyor. O zamanı bir daha geri getiremiyorsunuz. Her şey bitiyor birdenbire. Dönüp bakıyorsunuz ki ömür geçmiş. Profesör Doktor Nil Sarı'nın bu arşivleme tutkusu sadece kültürel alanla sınırlı değil. O, İstanbul Üniversitesi'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki Tıp Tarihi Müzesi'nin de kurucu başkanı. Nil Hanım, tamamen şahsi teşebbüs ve gayretleriyle karşılaştığı zorluklara rağmen kurmuş bu müzeyi. Müzenin taşıdığı anlamı şöyle ifade ediyor: "Eskiyi bilip değerlendirmeden yeni olmaz." Ben bunu hep şöyle örnek vererek anlatmaya çalışırım. Eğer arabanızın dikiz aynası yoksa arkanızı göremezsiniz ve bir süre sonra kaza yaparsınız. Onun için hem ileriye hem de geriye bakacaksınız. Bu malzemelerde toplumların yaşamında dikiz aynası görevi görmekte. Onlara bakarak arkanızı, yani geçmişinizi görebilirsiniz ki ileriye doğru giderken ona göre hamle yaparsınız. Profesör Sarı başka bir röportajında "Neden böyle bir müze kurmak istediniz?" sorusuna verdiği cevapla da yaptığı işin şuurunda olduğunu ortaya koyarak şunları söylüyor: "Ben değerli şeyleri toplamayı seviyorum. Bu ailemden ve yakın çevremden edindiğim bir alışkanlık. Biz toplayan, hatıralara, geçmişe sahip çıkan ve önem veren insanlarız. Hele bu hatıralar bir mesleğin, bir milletin ortak geçmişi ise herkesi ilgilendiriyor ve daha da büyük değer kazanıyor. Yine aileden gelen bir anlayışla bu topladığım şeyler sadece bana ait olsun istemedim. Çünkü ben şahsi bir koleksiyoncu değilim. Ama bilim dalımızdaki mesai arkadaşlarımıza da bu düşünceyi aşıladım. Bu tarihi tıp malzemelerini bir müzede düzenleyerek insanlarla paylaşmak istedim. Tarihin birikimleri bir kişiye değil, millete ait olmalıdır." Profesör Doktor Sarı'nın müzenin önem verdiği bölümlerinden birisi bugün alternatif tıp olarak da adlandırılan ilaçların yer aldığı kısım. Sarı, "Alternatif tıp diye bir şey yok. Eski tıp ve gerçek tıp var. Kişiye özel ilaçlar yapılırdı. Burada da gerçek tıp ürünleri var. Aralarında afyon türleri de var. Bunlar zamanında yaygın olarak ağrı kesici olarak da kullanılıyordu. Bu ham maddeler de kendilerine özgü kaplar içinde saklanırdı. İlaçları tabipler ve eczacılar hazırlıyordu. O dönemde çok önemli tiryaklar vardı. Tiryaklar çeşitli eczanın bir araya getirildiği ilaç formülleriydi. Mesela tiryak-ı Faruk bunlardan biri," diyor. Nil Sarı ayrıca Avrupa ülkelerinin steril ortam bilgisini çok sonra uygulamaya başladıklarını, ancak İslam toplumlarının inanç itibariyle temizlik ilkesine riayetlerinin steril ortam uygulamasını kolaylaştırdığını ifade ediyor. Tıp profesörü Nil Sarı, Üsküdar Miskinler Tekkesi'nden bahsederken de "fevkalade önemli," diyor ve şunları söylüyor: "Çünkü cüzzamlılar Avrupa'da bakımsızlıktan helak olurken bizdekilerin yaşaması sağlanıyor. Çok özel yerler, cüzzamhaneler. Aileleriyle birlikte yaşadılar. İçinde hamamı ve mescidi var. Ekin yapacak yeri bile var. Üsküdar'daki Miskinler Tekkesi'nin önünde çok güzel bir miskinler çeşmesi var. Şimdi bunu çocuklarımızın çoğu bilmiyor." Profesör Doktor Nil Sarı'nın akademik çalışmaları arasında da hayli ilginç konular yer alıyor. Osmanlı döneminde kuşlarla, balıklarla ve hamamla tedavi gibi. Profesör Sarı'nın makale, tebliğ ve röportajlarının sadece başlıkları bile bu alanda hem merak uyandırıcı hem de araştırılacak konuların zenginliğini göstermesi bakımından ufuk açıcı. Bunlardan bazıları şöyle: Tıbb-ı Nebevi ve Hazreti Muhammed'in sağlıkla ilgili öğütleri. Halk hekimliğinde ve Osmanlı tıp yazmalarında akıl ve sinir hastalıklarının tedavisi. Gevrekzade Hafız Hasan Efendi ve kafa travmaları hakkındaki bilgisi. İbn Sina'ya göre Kuduz ve Osmanlı tıbbına etkisi. Osmanlı sarayında yemeklerin mevsimlere göre düzenlenmesi ve devrin tababetiyle alakası. Osmanlıca tıp yazmalarında Mali Hülya ve tedavisi. Türkçe tıp yazmalarında hamam konusuna verilen önem. Osmanlı tıbbında beden ve nefis terbiyesi. Hükema-i Kimyaiyun ve kullandıkları aletler. Sır tutuyor musunuz? Osmanlı hekimliğinden örnekler. Diyarbakır yöresi halk ilaçlarının Osmanlıca tıp yazmalarındaki benzer ilaçlarla karşılaştırılması. Osmanlılarda yeme adetlerinin klasik devir tıp anlayışı ile ilişkisi. Cerrahiye-tülhaniye'de dağlama yoluyla Mali Hülya tedavisi ve akupunktur yöntemi ile karşılaştırılması. Merkez Efendi'nin tıp tarihimizdeki yeri. Osmanlılarda hasta taşımacılığı. Besinler insanı nasıl etkiliyor? Eski Türk mutfağı ve tıp anlayışı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin sağlık ve sosyal yardıma katkıları. Halk tıbbında guatr hastalığı. Bursa Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve hemşirelik eğitimi. Türk hemşireliğine Osmanlı hanımefendilerinin ve Hilal-i Ahmer'in Kızılay'ın desteği. Kadın hasta bakıcılar ve Osmanlı toplumunda uyandırdığı yankılar. Pertevniyal Valide Sultan'ın Medine-i Münevvere'de yaptırdığı hastane. Toptaşı Nurbanu Valide Sultan Darüşşifası. İslam tıbbından Osmanlı tıbbına kuşlarla tedavi. Osmanlılarda cerrahlık mesleği. Osmanlı sağlık ve toplum hayatında üzümün yeri. Bir İslam geleneği olarak sünnet. Cumhuriyet dönemine kadar Türk tarihinde acizlerin korunmasına kısa bir bakış. Kimsesiz süt çocuklarının örnek yuvası Darül Irza. Osmanlı tıp yazmalarında balık pişirme ve yeme tarifleri. Tıp yazmalarında balıkla tedavi. Osmanlı Darüşşifalarına tayin edilecek görevlilerde aranan nitelikler. Doktor Rıfat Osman'ın hatıra defterine göre tıp tarihimizle ilgili bazı olayların perde arkası. Edirne Sarayı'nda hastalar dairesi ve sünnet odası. Osmanlı sağlık hayatında kadının yeri. Kimya ilmine ait Kitabül Mecmuatül Mücerrebat'a kısa bir bakış. Türk tıp tarihinde hindiba türleri, etkileri ve günümüz araştırmacılarına öneriler. Edirne Sarayı'nda tıp tarihi ile ilgili yapılar. Enderun-u Hümayun, Kilar-ı Hassa Başkullukçusu Derviş Mehmed'in Dühün terkiplerine ait risalesi. Olağanüstü tedavi sembolü olarak Türk kültürü çevresinde Zümrüt-ü Anka kuşu. 19. yüzyıl başında iki İtalyan hekimin Türkiye'de ilaç araştırmaları. Yazma eserlerden tıbbi bitki, hayvan ve madenler sergisi. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla Türk hekimliğinin ahlak değerlerindeki değişime kısa bir bakış. Bir hastalığa adı verilen Türk hekimi, Hulusi Behçet. Osmanlı hekimliğinde tıp ahlakı. Kayseri'de Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Maristanı. Osmanlı'nın sağlığı. Minyatürlerde hastalar, hastalıklar, hekimler. Üsküdar Miskinler Tekkesi. Organ bağışına dair çekinceler bağlamında İslam düşüncesinde ölüm ve günümüz sağlık hizmetine güven sorunu. Millet için memleket ve örnek olarak numune hastaneleri. Neşati Yağı Risalesi ve Topkapı Sarayı'nda tıbbi yağ imali. Osmanlılar tıbbi yağları kullanma konusunda çok ileri düzeydeydi. Amasyalı Sabuncuoğlu'nun Cerrahiye-tülhaniyesinde yer alan üroloji aletleri. Hamonoğlu Musa'nın Diş Hastalıkları kitabı olarak bilinen el yazması hakkında görüşler. Osmanlı tıbbı koruyucu hekimlik üzerine kurulmuştur. İstanbul'un Osmanlı dönemi sağlık kurumları. Anadolu Darüşşifaları. Osmanlı'da sağlıklı yaşamak için gözetilen 6 etkenden biri duygu durumu. Osmanlı tıbbında hamam tedavisi. Osmanlı kültürünün hayatın her alanına yansıyan zarif inceliklerinden birisi de kendisini kapı tokmaklarında ve halkalarında gösterir. Doçent Doktor Kemal Yıldırım ve öğretim görevlisi Lütfi Hidayetoğlu imzasıyla yayınlanan Türk Yaşam Kültürünün Geleneksel Türk Evlerindeki Yansımaları başlıklı makalenin Kapı Tokmakları ve Halkaları başlıklı kısmında bu konuda şu bilgiler yer alıyor. Geleneksel Türk evlerinin şekillenmesinde önemli yeri olan mahremiyet anlayışının anlam kazandığı bir diğer aksesuar ise kapı tokmaklarıdır. Geleneksel Türk evlerinde kullanılan kapı tokmaklarının çeşitli biçim ve boyutlarına göre sınıflandırmalarının yapıldığı görülmektedir. Ancak kapı tokmakları ve halkaları estetik değeri ve fonksiyonunun yanı sıra kültürel ve sosyal mesajlar da barındırmaktadır. Bazı konak ve evlerin kapılarında çoğu kez iki tür tokmak bulunmaktadır. Bunlardan tok ses çıkaran büyük olanını erkekler kullanmaktadır ve dışarıdan gelenin erkek olduğunu haber vererek içerideki hanımların toparlanmaları için ikaz niteliğini taşımaktadır. Çalınan küçük tokmak ise gelenin veya içeri girmek isteyenin bir kadın olduğunu haber vermekte ve erkeklerin avluyu boşaltmalarını sağlamaktadır. Ayrıca kullanım amaçlarına göre şekillenmiş tokmaklar ev sahibinin varlığı hakkında da bilgi vermektedir. İki tokmak ya da halka arasına bağlanan ip, şu anda evde yokum. Tokmaktan aşağı sarkan ip ise evdeyim, kapıyı çalabilirsiniz anlamını taşımaktadır. Makalede bu alanda çalışmaları bulunan yüksek mimar Cengiz Bektaş'ın evde evlenecek yaşta kız olup olmadığının bile kapı tokmağından anlaşılabileceğini belirttiği de kaydediliyor. Bu hafta sizlere Osmanlı kültür dünyası bakımından fevkalade önem arz eden Ahi Ahmet Çelebi Camisi'nden söz edeceğiz. Eminönü'nde Yoğurtçular Sokağı ile Değirmen Sokağı'nın birleştiği köşede bulunan Ahi Çelebi Camisi'nin önemli bir özelliği de dünyaca ünlü seyyahımız Evliya Çelebi'nin o meşhur rüyasını gördüğü cami olması. Tarih profesörü Halil İnalcık'ın en büyük sosyal tarihçi dediği 400 yıl önce yazdığı 10 ciltlik seyahatnamesi bugün bile geçmişe ışık tutan Evliya Çelebi'nin rüyasında Peygamber Efendimiz'den şefaat dilerken "Şefaat ya Resulullah" diyeceği yerde bir dil sürçmesiyle "Seyahat ya Resulullah" dediği ve 51 yıl süren seyyahlığının başlamasının vesilesi olarak anlatılan o rüyasındaki cami işte bu cami. Önce o rüyayı Profesör Doktor Şükrü Haluk Akalın'dan dinleyelim.
Evliya Çelebi'nin seyahatleri de, seyahatnamesi de bir rüyayla başlar. 19 Ağustos 1630 akşamı Evliya Çelebi Unkapanı civarındaki evinde uyumaktadır. Rüyasında kendisini Yemiş İskelesi kıyısındaki Ahi Çelebi Camii'nde görür. Caminin kapısı birdenbire açılır ve nurlu bir cemaat içeri girer. Evliya Çelebi girenlere hayranlıkla bakar. O sırada yanına gelen bir kişiye önce adını sorar. O kişi Ebi Vakkas oğlu Sa'd olduğunu söyler ki aşere-i mübeşşeredendir. Yani sağlığında cennetle müjdelenen 10 kişiden biridir. Ebi Vakkas oğlu Sa'd orada bulunanların din uluları olduğunu söyler ve mihrapta da Hazreti Muhammed'in yer aldığını belirtir. Evliya Çelebi işte bu cemaate müezzinlik eder. Namazın sonunda Ebi Vakkas oğlu Sa'd, Evliya Çelebi'yi elinden tutarak Hazreti Muhammed'in yanına götürür ve sadık aşığın ümmetinden Evliya Çelebi kulun şefaatini diler der. Ancak Evliya Çelebi çok heyecanlanır ve o an şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah der. Hazreti Muhammed bu söyleyişe gülümser ve Allah'ın şefaati, seyahati ve ziyareti kabul etsin der, dua eder. İşte Evliya Çelebi bu rüyadan uyanıp rüyasını din ulularına sorduğunda hem seyahatle hem de şefaatle müjdelendiğini belirtirler. Bunun üzerine Evliya Çelebi önce İstanbul'dan geziye başlar. Ondan sonra Bursa, Anadolu, Kafkaslar ve Avrupa'ya kadar uzanan bu büyük yolculuğuna çıkar.
Evliya Çelebi'nin o meşhur rüyasına mekan olmuş Ahi Çelebi Camisi, 2 Temmuz 1539 ve 18 Mayıs 1653 yıllarında iki kere yanmış ve 1892 depreminde büyük oranda hasar görmüş. Tezkiretül Ebniye'de Mimar Sinan'ın eserleri arasında gösterilen tarihi cami, çok uzun zamanlar boyunca ihmal edilmiş. Zaman içinde yapılan dolgular ve yanlış yapılar sebebiyle deniz seviyesinin altında kalan bölgede cami sık sık su baskınlarına maruz kalmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmak üzereyken onarılarak tekrar ibadet hayatımıza ve kültür dünyamıza kazandırılmış. Peki bu camiyi yaptıran Ahi Ahmet Çelebi kimdir? Bunu da Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Hoca'dan dinleyelim.
Ahi Ahmet Çelebi, asıl adı Ahmet bin Kemal'dir ve Fatih dönemi, Yavuz döneminin ünlü hekimlerindendir. Kendisi aslen Tebrizlidir aile. Babası Kemal Efendi de hekimdi ve ondan hekimlik ilmini önce ondan öğrendi ve daha sonra da diğer hekimlerden dersler alarak yetişti. Fatih döneminde Osmanlı Sarayı'na girip padişahların özel hekimlerinden bir tanesi oldu. Akabinde gerek 2. Bayezid döneminde saray hekimlerinin başı oldu ve Yavuz Sultan Selim döneminde de bu görevini devam ettirdi. 1523 yılında 90 yaşını aşkın bir süre sonra Mısır'da vefat etti. Kabri bugün için 4 mezhep imamından bir tanesi olan İmam-ı Şafii Hazretleri'nin hemen türbesinin yakınındadır. Ahi Ahmet Çelebi hekimliğinin yanında gerçekten bir takım ilaçların bulunmasında, bazı hastalıkların tedavisinde ve teşhisinde çok büyük bir ehemmiyet kesbetmiş, gelişmelerde bulunmuş ünlü hekimlerimizdendir. Aynı zamanda böbrek taşları ile ilgili, onların dökümüyle ilgili önemli eserleri ve çalışmaları da olmuştur. Fakat o bütün bunların yanında aynı zamanda hayır ve hasenat sahibi bir kimseydi. Edirne'de, Çorlu'da, Hayrabolu'da ve İstanbul'da pek çok eseri vardır.
Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim, geceler kaç saat? ...21 Aralık tarihine denk düşen ve yılın en uzun, en karanlık gecesine eskiler Şebi Yelda derlermiş. Yıldızların hareketlerini inceleyerek onlardan bir takım sonuçlar çıkaranlara müneccim, yerel vakitleri hesaplayan bilim adamlarına da muvakkit denirmiş. Şair, az önce okuduğum beyitte diyor ki, Şebi Yelda gibi o uzun gecelerin ne demek olduğunu müneccimle muvakkit ne bilir? Siz yaşanan ıstırap sebebiyle bitip tükenmek bilmeyen gecelerin ne demek olduğunu adeta derde tutkun hale gelmiş olan aşıklara sorun. Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelayı gama sor kim, geceler kaç saat? Müneccimler ve muvakkitler divan edebiyatında da buna benzer şekillerde yer bulmuş. Peki kimdi bu müneccimler, muvakkitler? Nerede çalışırlar, ne iş yaparlardı? Peki kimdi bu müneccimler, muvakkitler? Nerede çalışırlar, ne iş yaparlardı? Hendese dergisinin 2. sayısında verilen bilgileri nakledelim. Müneccim başılık. Osmanlı Devleti'nde astronomi ve astroloji gibi konularla ilgili devlete ait işleri yürüten kuruma müneccim başılık adı verilmiştir. Arapça necm kelimesinden gelen müneccim, ilmin ucum, yani yıldız ilmiyle uğraşan kişi manasında kullanılmaktadır. 15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyılın başlarında ortaya çıktığı bilinen bu müesseseye daha önceki İslam-Türk devletlerinde rastlanmamaktadır. Abbasi halifelerinin saraylarında ve Selçuklu sultanlarının nezdinde bulunan müneccimler sadece takvim hazırlamakta ve astrolojiye ait işlerde danışmanlık yapmaktaydılar. Osmanlılarda ise bir kurum olarak ortaya çıkan bu müessese, belirtilen bu işlerin yanında ülkedeki muvakkithanelerin idaresiyle de meşgul olmaktaydılar. 16. yüzyılda İstanbul Rasathanesi ile 19. yüzyılda müneccim ve muvakkit yetiştirmek üzere açılan Mektebi Fenn-i Nücum da bu müesseseye bağlı birer kurumdu. Osmanlı Sarayı'nda Birun erkanından olan müneccim başılar aslen ilmiye sınıfına mensup, astronomi tahsili görmüş medrese mezunu müneccimler arasından seçilmekteydi. Müneccim başıların altında müneccim-i sani ve 4-5 kişilik katip denilen müneccimler bulunurdu. Bu müneccimler kabiliyet ve çalışmalarına göre müneccim-i sani ve müneccim başı olabilmekteydiler. Müneccim başıların en önemli görevi takvim hazırlamaktı. 16. yüzyılda saraya takvim takdim etmelerinden dolayı müneccim başılar 2000 akçe, müneccimler ise 1000 akçe ücret almaktaydılar. Bu rakam 19. yüzyılda da 7500 akçeye kadar çıkmıştır. Müneccim başıların hazırladıkları takvimler 1800 yılına kadar Ulu Bey Zicine göre, bu tarihten sonra da Fransız astronomdan adını alan Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmıştır. Takvimin yanı sıra her Ramazan ayından önce imsakiye düzenlemek ve yıldızların belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösteren çizelge anlamındaki zayiçe hazırlamak da müneccim başıların görevleri arasındaydı. Başta cülus olmak üzere savaş, doğum, düğün ve denize gemi indirilmesi gibi birçok konuda müneccim başılar ve bazen müneccim-i saniler uğurlu saat tespit ederlerdi. Müneccim başıların bir diğer görevi de yıldızların geçişi, güneş ve ay tutulmaları, deprem, yangın gibi önemli astronomik olayları ve fevkalade olayları takip etmek ve yorumlarıyla birlikte saraya bildirmekti. Muvakkithaneler. Muvakkit kelimesi vakti tayin eden, muvakkithane ise muvakkidin kullandığı mekan anlamındadır. İslam dünyasında zaman tayini için astronomik tablolar hazırlama çalışmaları, mikat çalışmaları, Abbasiler döneminde Bağdat'ta başlamış, Fatımiler döneminde Kahire'de gelişmiş, Şam Emeviye Camii'nde İbn Şatır döneminde zirve noktasına ulaşmış ve daha sonra bütün Osmanlı topraklarında devam etmiştir. Çağının el verdiği çeşitli astronomik araçlarla bir takım ölçümler yapılıp zamanın belirlendiği mekanlar olan muvakkithanelerin kurum olarak ilk defa 13. yüzyılın son çeyreğinde Kahire'de ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu yüzyıldan itibaren çeşitli mimari formlarda ve genellikle büyük camilerin bulunduğu yapı bütününün farklı noktalarında inşa edilmişlerdir. Osmanlılar da yüzyıllar boyunca bir hayır kurumu olarak da faaliyetlerine devam eden muvakkithaneler, 1953'te TRT Radyosu'nun saat anonslarının başlamasıyla artık işlevini büyük oranda yitirmiş ve kapatılmıştır. Osmanlı Devleti'nde özellikle İstanbul'da muvakkithaneler genellikle cami avlularının girişinde ya da bahçelerinde, sokağa bakan bir ya da iki cepheye sahip olacak şekilde yerleştirilmiştir. Yapıların içlerinde rubu tahtası, usturlap veya benzeri astronomi aletleri, astronomi ve matematik gibi alanlarda el yazması eserlerden oluşan kitaplık bulunduğu kaydedilmektedir. Bunlardan başka muvakkithanelerin duvarlarında zaman ve takvimle ilgili mekanın havasını mistikleştiren hat levhalarının da bulunduğu bilinmektedir. Muvakkitlerin temel görevleri, kıble yönünün belirlenmesi, namaz vakitlerinin tayin edilip müezzine ya da halka bildirilmesi, Ramazan ayında hilalin tespit edilerek duyurulması ve imsakiye hazırlanarak muvakkithanenin duvarına asılmasıdır. Kimi zaman astronomi konusunda halk derslerinin de yapıldığı bu kurumlar, diğer astronomi kurumlarından biraz daha fazla sosyal hayatın içindedir. Müneccimbaşılık saray teşkilatının bir unsurudur. Diğer bir astronomi kurumu olan İstanbul Rasathanesi ise sadece 3-4 yıl ayakta durabilmiştir. Dolayısıyla Osmanlı astronomi kurumlarının arasında muvakkithaneler, genel Osmanlı coğrafyasına yaygınlıkla birlikte toplumla entegrasyon açısından da önemlidir. Osmanlıların İstanbul'un fethine kadar herhangi bir yerleşim merkezinde muvakkithane inşa ettiğine dair pek fazla bilgi yoktur. İstanbul'daki ilk muvakkithane 1470'te yapılan Fatih Camii Külliyesi içinde yer almıştır ve bu yapı İstanbul'da olduğu kadar eldeki kaynaklara göre aynı zamanda Osmanlı döneminde de inşa edilen ilk muvakkithanedir. Fatih Sultan Mehmed'in bilimsel faaliyetler için özel olarak getirdiği ünlü bilim adamı Ali Kuşçu'nun burada mikat işleriyle uğraştığı, dolayısıyla ilk muvakkitlerden olduğu söylenmektedir. Vakfiyeye göre buradaki muvakkit günlük 10 akçe ücret almaktadır. Daha sonraları İstanbul'da yapılan cami külliyelerinin pek çoğunda muvakkithane inşa edilmiştir. Kent sınırları içinde fetihten bu zamana kadar kaç adet muvakkithane inşa edildiğinin kesin sayısını vermek zor olsa da, eldeki verilere göre toplam 69 adet muvakkithaneden bahsedilmektedir. Ancak bu binaların 31'inin günümüze ulaştığı yapılan alan çalışmalarından anlaşılmaktadır. Öte yandan İstanbul dışındaki Osmanlı muvakkithaneleri de oldukça fazladır. Yurt dışında Belgrad Kalesi, Beyrut, Selanik, Uzuncaabat, Hasköy, Tırnava, Bağdat, Şam, Taif, Girit, Hanya, yurt içinde Bursa, Gelibolu, Kütahya, Trabzon, İznik, İzmir, Aydın, Tire, Konya, Çorum, Erzurum, Balıkesir, Manisa, Edirne, Çanakkale, Afyon, Amasya gibi birçok yerde Osmanlı döneminde muvakkithaneler yapılmıştır. Osmanlı ordusunun savaşlardaki başarısı bütün dünya tarafından biliniyor. Savaşlarda ateşli silahların kullanılmaya başlanması son derece önemli askeri ve siyasi sonuçlar doğurmaya başlayınca Osmanlı Devleti de silah teknolojisini geliştirmekte gecikmedi. Bir ateşli silah olarak topun 2. Murat döneminden itibaren kullanıldığını biliyoruz. Daha sonra Fatih Sultan Mehmed'in döktürdüğü şahi topların şöhreti ise hala dillerde. Çizimleri Fatih Sultan Mehmed'in önderliğinde Osmanlı mühendisleri tarafından yapılan ve Macar asıllı Urban isimli bir dökümcü ustası tarafından dökülen bu muhteşem top 3 ayda yapılmış, o dönemin ulaşım şartlarında Edirne'den İstanbul surlarının önüne 2 ayda getirilebilmişti. Edirne'de deneme atışları yapılmadan önce Fatih Sultan Mehmed tellallar göndererek halkı uyarmış, büyük patlamalardan doğacak gürültünün sebebini önceden halka bildirmişti. Namlusu 91,5 santimetre, ağırlığı 680 kilogram olan bu topun güllesinin menzili 1200 metreydi. 1464'te Fatih Sultan Mehmed, toplardan 42 tanesini Çanakkale Boğazı'nın savunması için Çanakkale Boğazı'na göndermiştir. Yüzyıllarca kullanılmadan kalan toplar 1807 yılında İngiliz donanmasına karşı kullanılmış ve beklenenin aksine kusursuz şekilde çalışan toplar bir İngiliz gemisini vurmuş ve 60 denizciyi etkisiz hale getirmiştir. Günümüzde Fatih döneminden 6 tane top kalmıştır. Bunların en büyüğü olan Şahi Top ne yazık ki halen İngiltere'nin elindedir ve müzede sergilenmektedir. Osmanlı topçuluğunu başka bir programda daha geniş bir şekilde ele alacağız. Bugün ise Osmanlı'nın deniz üzerinde gülle sektirme konusundaki başarısından bahsedeceğiz. Topların menzilleri, yani gülleleri ne kadar uzağa fırlatabildikleri topun niteliklerine göre değişiyordu. Osmanlı topçuları deniz savaşlarında kısa mesafeye atış yapabilen topların güllelerini daha uzak mesafeye ulaştırmanın yolunu bulmuşlardı. Gülleleri denizin yüzeyinde sektirerek daha uzak mesafeye gitmelerini sağlıyor ve bu yolla düşman gemilerini batırabiliyorlardı. Böyle bir şeyin gerçekten mümkün olup olmadığını merak eden iki araştırmacı, fizikçi Michael DePosta ve top uzmanı Peter Weming, Fatih Sultan Mehmet'in bu amaçla kullandığı topun bir benzeriyle deneme yaptılar. İlk denemelerinde topun suya saniyede 90 metre hızla çarptığını ve deniz yüzeyinde 300 metreden daha fazla bir mesafe boyunca 5-6 kere sektiğini gördüler. Bu ilk denemede gülleyi sektirmeyi başarmışlar ancak hedefi vurmayı başaramamışlardı. Bunun üzerine topun eğimi konusunda yeniden hesaplama yaptılar ve topu daha düşük açıdan tekrar ateşlediler. Top yine sekerek ilerledi ve bu kez hedef olarak deniz üzerine yerleştirilen kalın tahtayı vurup 15 santimetre çapında bir delik açtı. Böylece bu tür atışlarla bir geminin pekala batırılabileceği bizzat deneme yapılarak ortaya konmuş oldu. Yapılan bu deneme History isimli televizyon kanalında da yayınlandı. Osmanlı topçularının gülleleri deniz üzerinde sektirerek daha uzun mesafelere ulaşmasını sağlayıp bu yolla düşman gemilerini batırma konusundaki askeri becerileri, savaşlar ve ateşli silahlar üzerine araştırma yapanlarda hala büyük bir hayranlık uyandırıyor. Söz denizlerden, gemilerden açılmışken bu vesileyle Osmanlı donanmasından ve kimilerinin Osmanlı korsanları diye andıkları deniz gazilerinden de bahsedelim. Tabii Osmanlı donanmasından bahsetmeden önce Yahya Kemal Beyatlı'nın Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirindeki şu mısralarını hatırlamamak mümkün değil. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı, son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi, yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Başlangıçta Avrupalı denizcilerin, Türkler denizden ne anlar, Türkler denizden kedi gibi korkarlar diyerek küçümsediği Osmanlı, 16. yüzyılda denizlerin efendisi haline gelmişti. Osmanlı denizciliği denince akla ilk gelen isim olan Profesör Doktor İdris Bostan, Türklerin başlangıçta denize yabancı olduklarını ancak daha Selçuklu döneminde Alaaddin Keykubat'ın Alanya'da inşa ettiği beş gözlü tersanenin bugün dünyada başka örneği olmayan en eski tersane olduğunun altını çiziyor.
Önce Türkler Anadolu'ya geldikleri zaman tabii denizleri bilmiyorlardı. Bunu kabul etmek lazım. Orta Asya'daki bütün deniz bilgileri nehirlerdeki ulaşım düzeyinde idi. Nihayet bildiğimiz Sir Derya, Amu Derya dedikleri zaman derya nehirlere diyorlardı. Orada yüzdürdükleri teknelere, kayıklara gemi diyorlardı. Bildikleri de tabii az sayıda deniz vasıtası idi. Ama günümüz anlamında bir devletin denizci olup olmadığını eğer söz konusu edecek isek o Osmanlılar devrinde söz konusu oldu. Çünkü Selçuklular zamanında da Anadolu'ya ilk geldikleri zaman Çaka Bey'in denizlere ulaştığı zaman gösterdiği çabalar bunlar hem mevzi hem de istisnai olarak kaldı. Selçuklular döneminde hem Alanya'da hem Sinop'ta tersaneler yaptılar. Alaaddin Keykubat'ın Alanya'da inşa ettirdiği tersane bugün dünyada başka örneği olmayan en eski tersanedir. Beş gözlü bir tersanedir. Ama bugün ne kadar acaba tanıtılabiliyor? Tabii orada müze yapma çalışmaları var, ben onu da biliyorum. Ama aslına uygun orada nasıl bir müze çalışması yapılıyor ondan çok fazla haberdar değilim. Ama dünyanın en eski tersanesi, Akdeniz'deki tersanesi olması sebebiyle ona özel bir önem atfetmek lazım.
Osmanlı denizciliğini ve Osmanlı donanmasını öyle birkaç dakikada özetlemek mümkün olmayacağına göre bu konuya çeşitli vesilelerle yeri geldikçe kısım kısım temas etmek herhalde daha isabetli olur. Bu çerçevede bu hafta Osmanlı'da korsanlık konusuna kısaca temas edeceğiz. Önce çok yakın geçmişe dair bir hatırlatma yapalım. Osmanlı'da korsanlık konusu 2011 yılında siyasi bir çerçevede gündeme gelmişti. Libya Devlet Başkanı Kaddafi bir Fransız gazetesine verdiği mülakatta özetle ülkesinde çıkan halk ayaklanmalarına karşı kendisine yardım edilmemesi halinde Barbaros'un, korsanların, Osmanlıların gemilerden haraç topladığı zamanlara geri dönüleceğini ileri sürmüştü. Böylece denizlerin reisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın bir korsan olup olmadığı konusu gündeme gelmişti. Tarih araştırmacısı Mustafa Armağan da Amerika'nın bağımsızlığına kavuştuktan sonra Akdeniz'e girmesinin ardından o dönemde Libya'nın Amerika'dan haraç aldığını hatırlatmış, Osmanlı'yı haraç almakla suçlayan Libya Devlet Başkanı Kaddafi'nin düştüğü komik duruma işaret etmişti.
Yusuf Karamanlı diye bir bey vardı ve bu Amerikalılara çok çektirmiştir. Yani onlardan haraç almıştır, fidye almıştır, gemilere de el koymuştur. Dolayısıyla hani Libya'nın tarihi de Osmanlı tarihiyle bağlantılı. Yani kalkıp da kendisini Osmanlı'nın dışında bir yere konumlandırmış olması Kaddafi'nin çok tuhaf bir adam olduğunu zaten yeterince ele veriyor. Yani Libya'nın tarihi 1911, 12 hatta 18'e kadar Osmanlı tarihiyle lehimlenmiş durumda. Kendisini Osmanlı'nın dışında bir yere konumlandırdığı çok paradoksal bir şey çıkar ortaya. Korsanlık o dönemde gerçekten sadece Osmanlı için kullanılıyor. Maalesef Batı literatüründe bu Osmanlı adına adeta endekslenmiş gibi durmakla birlikte. Yani orada işte İtalyanlar, Fransızlar, İspanyollar pek çok devletin bu şekilde korsanları var ya da o ülkenin insanları gelip orada korsanlık yapıyorlar. Yani bu sadece Osmanlı'ya mahsus bir şey gibi algılanıyor. Yani Kaddafi'nin sözünden sanki bu korsanlık Osmanlı'ya mahsus bir şeymiş gibi. Halbuki birçok milletten insan orada bulunuyor, orada görev yapıyordu.
Mustafa Armağan bu hatırlatmayı yaptıktan sonra da Osmanlı korsanları konusunda şu bilgileri vermişti.
Batı'da da bu hala çok tartışılan bir şey. Yani korsanlık sadece şahsi olarak kendi cebine çalışan, kendisinin mal biriktirmesi ya da işte servet sahibi olmak için gemileri basıp onlardan mal elde eden, ganimet elde eden kişiler anlamında kullanıldığı bir gerçek. Bu işte pirate ya da pirat diye ifade ediliyor. Bunun 16. yüzyıldan sonra da bir de bir başka şey var. Corsair diye ikinci bir kelime ortaya çıkıyor. Şimdi mesele şudur. Korsanlık tarihin çok eski devirlerinden beri var. Yani denizde hala bugün de yok mu? İşte Türkiye bile işte Sudan'da o taraflarda korsanlıkla mücadele ediyor. Bunda bir şey yok. Fakat esas bizi ilgilendiren kısmı, Barbaros'la ilgili kısmı 16. yüzyıldan itibaren Akdeniz bölgesinde devletler korsanları istihdam etmeye başlarlar. Yani mücadele ederler. Başa çıkamazlar çünkü o zaman bunlar denizde doğup denizde ölen insanlar. Bunları yok etmek, bunların sonunu getirmek mümkün olmadığı için İngiltere'sinden Fransa'sına, İtalya'sından, Venedik'inden işte Osmanlı'sına kadar bunları istihdam etmeye başlarlar. Dolayısıyla burada artık devlete bağlı korsan sınıfı gibi bir şey ortaya çıkar. Yani diyelim ki Osmanlı ile Venedik devleti arasında bir deniz savaşı olduğunda tabii Osmanlı'nın düzenli Leventleri işte savaşa katıldığı gibi korsanlar da bu savaşa dahil olur. Aynı şekilde Venediklilerin de deniz gücü olarak onları toplarlar. Yani bir nevi deniz gazileri diyoruz buna. Nasıl karada akıncı gaziler var. İşte bir ordu gitmeden önce ilerleyip o toprakları işte yakıyorlar, yıkıyorlar, ganimet alıyorlarsa denizdeki gaziler de, denizdeki akıncılar da korsanlar oluyor. Dolayısıyla orada bir kavram kargaşası var. Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir'i alıp Osmanlı'ya teslim ettiği zaman artık korsan olmaktan çıkmıştı. Artık Osmanlı Devleti'nin resmi Osmanlı Devleti'nin kurallarına, Osmanlı Devleti'nin hukukuna tabi bir bey pozisyonuna bürünmüştü ki daha sonra Kanuni Sultan Süleyman onu kaptan derya yaparak artık devletin en büyük, yani denizcilik bakanı gibi bir pozisyona getirecek. Dolayısıyla Barbaros Hayrettin Paşa'nın zamanında hele hele o Cezayir Beylerbeyi ya da daha sonra kaptan derya olduğu dönemde böyle bir şey söz konusu. Yalnız orada şöyle bir nokta var. Gerçekten de o çağda ve bu 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Akdeniz'e giren ülkeler hele hele Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar ya da müsaadeye mazhar devlet anlaşması Osmanlı Devleti ile yapmamış olan devletlerden oradaki Osmanlı akıncıları şey alırdı, haraç alırdı. Ve bu haraç şey değildi. Yani o dönemde ne bileyim bir Libya limanına gelen bu haracı ödediği gibi İtalya limanına gelenler de öderdi. Yani bu bir nevi navlun gibi bir ücretti. Dolayısıyla orada fidye almak, fidye vermek çok büyük bir problem teşkil etmez. Asıl burada Amerika'nın vakti yani bağımsızlığına kavuştuktan sonra Akdeniz'e girmesinden sonra bu defa Libya Amerika'dan haraç almıştır.
Adriyatik'te Korsanlık isimli kitabında yazarı olan Profesör Doktor İdris Bostan da Osmanlı'da korsanlık hakkında bilgi verirken korsanlığın genellikle haydutluk ve eşkıyalık olarak algılandığını ancak Osmanlı korsanlarının denizde Osmanlı'ya karşı savaşan korsanlarla mücadele eden deniz gazileri olduğuna dikkat çekiyor.
Evet, korsanlık galiba hakkında yine en fazla yanlış bilgilerin ve intibaların olduğu bir konu. Genellikle korsanlığı haydutluk ve eşkıyalık, hırsızlık olarak algılama geleneği var. Halbuki burada birinci amacımız Osmanlı korsanlığının nasıl ortaya çıktığı, onun hem denizlerdeki siyasi askeri önemi hem aynı zamanda hukuki yapısı ile ilgili bir yaklaşımda bulunmak idi. Bunun Akdeniz'in bir bölgesi olarak Adriyatik örneğini aldım. Çünkü Adriyatik'te hem Osmanlı korsanlığı hem Osmanlı karşısında oluşmuş, gelişmiş bir hem karada hem denizde Osmanlılara karşı büyük mücadeleler veren bir korsan grubu var idi. Uskoklar, bunlarla ilgili bir araştırmadır bu. Paralel bir korsanlık ise Karadeniz'de aynı dönemde var. Aslında o dönem paralelliğini belki ayrı bir zaviyeden incelemek lazım. Çünkü Adriyatik'te bu Uskok korsanlığının Osmanlılara karşı ciddi mücadeleler, zararlar hatta verdiği dönemde Karadeniz'de de Kazak korsanları var. Bunlar da özü suyundan çıkarak geliyorlar ve o şayka dedikleri küçük, ince, süratli tekneleriyle İstanbul'a kadar gelip İstanbul'u dahi tehdit altına alacak kadar zararlar verebiliyorlar. Bu dönem tabii korsanlığın 15. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlıların gündemine gelmesi ve karşıt korsanların Osmanlılara karşı mücadelesi aslında korsanlığın ne kadar önemli bir konu olduğunu gösteriyor. Akdeniz'deki korsanlık, tabii bütününe şamil olan korsanlık ise çok daha çeşitli, çok daha renkli, karmaşık, girift bir yapısı olan bir korsanlık. Aslında Osmanlı korsanlığı için kısaca belki şunları söylemek lazım. Bunlar Osmanlı terminolojisine bile sonradan giriyor korsan kelimesi. Korsan kelimesini kullanıyorlar ama sadece karşılarındaki düşman devletlerin bu tür haydutluk yapan gemileri için kullanıyorlar korsan tabirini. Kendi denizlerde savaş yapan, mücadele eden devletin resmi donanmasının dışında bu görevleri yapanları ise gönüllü reisler, Leventler adı altında tanımlıyorlar. Ona istisna olarak haydutluk yapan Osmanlı denizcisi olursa onlara da harami reisler. Bu bakımdan Osmanlı korsanlığı aslında hukuki bir oluşumdur. İslam hukukunun belirlediği karadaki cihat ve gaza ne ise denizdeki cihat ve gazanın temsilcileridir bunlar. Dolayısıyla deniz gazileridir. Devletin anlaşmalı olduğu, ahitname verdiği Akdeniz'deki devletlere karşı savaş yapma hakları yoktur. Yaptıkları zaman onu tazmin etmek mecburiyeti vardır. Bu yüzden hukuki bir yapısı olduğu söylenmek ve belirlemek zorundadır.
Anlıyoruz ki Osmanlı'nın da korsanları varmış ama bu Osmanlı korsanları Avrupa'nın haydutlarına hiç benzemiyorlar, haydutlaşmaya tevessül edenlerse cezalandırılıyorlarmış. Şehir ve İnsan programından bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.